Ayrım 5. Ama 124. gece olunca. Demiş ki, dört kemeri camla donanmış büyük salonda ikimiz yalnız kaldık. O zaman genç kız ayağa kalktı, soyundu ve üzerinde sadece ince bir gömlekle yanıma geldi. Ne gömlekti o öyle ve ne işlemeleri vardı. Üzerinde şeffaf donu da vardı. Ama onu çabucak sıyırıp attı ve beni elimden tutarak yatağın bulunduğu köşeye götürdü. Birlikte altın yatağın üzerine atıldık. Nefes nefese bana, şimdi bunu hakkımız var. Yasal olan şey de hiçbir utanç yoktur dedi. Ve beni üzerine çekti. Sonra uzun uzadıya inledi. Bunu büyük bir titreme izledi. Sonra da çapkınca kırtkanlıklar. Sonunda ince gömleğini belinin üzerine doğru kaldırdı. O zaman ben de artık uzun süredir tuttuğum arzumu engelleyemedim ve dudaklarını emdikten sonra yarı kendinden geçmiş, geriye doğru kaykılmış ve göz kapakları açılıp kapanırken derinden derine içine işledim. Ve şairin şu deyişlerinin sihirli kesinliğini kanıtladım. Genç yavru bahçede giysisinden soyununca bakışlarım karnının üzerinde rahatça dolaştı. Ey bahçeler! Sabrım ve yaşamım kadar dar ve aşılması güç olan giriş yerini buldum. Yine de gücümü kullanarak oraya girdim. Ama ancak yarıya kadar. Bunu görünce derinden iç çekti. Ona sordum. Neden böyle iç çekiyorsun diye. Öbür yarısı için, ey gözümün nuru diye cevap verdi. Gerçekten bu iş bir kez yerine getirilince bana istediğin gibi davran. Ben senin boynu eğik kölenim. Git, gel, al onu, ver onu ya da başka şekilde. Yaşamım sana bağlı. İstersen ver onu bana, kendi elimle içime sokayım. İçimdeki ateş yatışsın dedi. Ve öpüşlerin, çırpınmaların, hareketlerin ve birçok kez çiftleşmenin içinde iç çekişlerini, inlemelerini sürdürdüm. Öyle ki haykırışlarımız sadece evi doldurmakla kalmadı, tüm sokağı velveleyiverdi. Bundan sonra sabaha kadar uyuduk. O zaman sokağa çıkmaya hazırlanırken çapkınca bir gülüşle bana nereye gidiyorsun? Yoksa çıkış kapısının giriş kapısı kadar tamamen açık olduğunu mu sanıyorsun? Aziz, yanılıyorsun sen. Saf ruhlu Aziz. Sen beni hilebaz delilinin kızı yerine mi koyuyorsun? Evet, öyle galiba. Hemen aklından bu zararlı fikri at. Yoksa sünnetin belirttiği şekilde benimle bir evlenme sözleşmesi yapıp birleştiğini unuttun mu? Eğer sarhoşsan ayıl Aziz ve aklını başına topla. Bu evin kapısı ancak senede bir kez ve bir gün açılır. İstersen kalk bak sözlerimin doğru olup olmadığını denetle dedi. Bunun üzerine şaşırmış olarak kalktım ve cümle kapısına doğru yürüdüm. Kilitlenmiş, kol demiri vurulmuş, çivilenmiş ve kesinlikle kapatılmış olduğunu gördüm. Ve genç kıza dönerek ona söylediklerinin doğru olduğunu bildirdim. Mutlanarak güldü ve bana, Aziz, bil ki burada bol bol un, tahıllar, yaş ve kuru meyveler, kabuğunda kurumuş narlar, tereyağı, şeker, şekerleme, koyun ve piliç etleri ve bize bir yıl yetecek kadar benzeri her şey var. Dahası senin burada benimle bütün bir yıl kalacağına, bütün bunların varlığı kadar inanmaktayım. Bundan dolayı bu ters tavrını terk et ve suratını asıp durma, dedi. O zaman içimi çekerek, Allah'tan başka güç ve yardım kaynağı yoktur, dedim. O da, ama sen neden şikayetçi oluyorsun, hey budala? Dün üzerinde anlaştığımız horozun mesleği konusundaki bilginin kanıtlarını bana gösterdiğin halde dertlenecek ne var, dedi. Sonra da gülmeye başladı. Ben de gülmekten kendimi alamadım. Artık ona itaat etmekten ve onun emirlerine uymaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Böylece o evde kalarak, yiyip içmek ve sert, kuru ve uzun boylu sevişmekten oluşan horozluk görevini bir yılın 12 ayı sürdürdüm. Bir yılın sonunda iyice döllendi ve bir çocuk doğurdu. Ve ancak o zaman ilk kez menteşelerinden çatırdayan kapının açılış sesini duydum. Ve ta içimden, ''Ya Allah!'' diyerek bir şükran haykırışı kopardım. Kapı bir kez açılınca gelecek senenin hamur işleri, şeker ve her türden yeni besin taşıyan birçok hizmetkar ve hamalın içeriye girdiğini gördüm. Bunun üzerine sıçrayarak elimden geldiğince çabuk sokağa ve özgürlüğe atılmak istedim. Ama o beni giysimin eteğinden tutarak durdurdu. Ve bana, Aziz, nankör Aziz, hiç değilse akşama kadar, bir yıl önce evime girdiğin saate kadar bekle, dedi. Ben de biraz daha sabretmek zorunda kaldım. Ama akşam olur olmaz ayağa kalkıp kapıya yöneldim. Bana kapı eşiğine kadar eşlik etti ve ancak kapı sabahleyin yeniden kapanmadan dönmek üzere yemin ettirdikten sonra ayrılmam için izin verdi. Bunu yerine getirmekten başka çarem olmadığından, barış ve dua üzerine olası peygamberin kılıcı, Kur'an ve sünnet-i şerifin üzerine boşanmayacağıma dair yemin verdim. Ve sonunda evden çıkabildim. Ve İvedi annemle babamın evine yollandım. Ama ilkin yeni eşimin, kurnaz delilinin kızı dediği sevgilimin bahçesine uğrayarak. Ve çok şaşırarak bahçenin her zamanki gibi açık olduğunu ve dip tarafta fener yanmakta bulunduğunu gördüm. Bunu görünce ıstırap çekercesine duygulandım ve epeyce kızdım. Ve içimden, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 125. gece olunca demiş ki, bunu görünce ıstırap çekercesine duygulandım ve de epeyce kızdım. Ve içimden, buraya gelmeyeli bir yıl geçtiği halde rastgele uğruyorum ve her şeyi geçmişteki gibi görüyorum. Öyleyse, Aziz, seni öldü sanarak ağlamakta olan anneni görmeye gitmezden önce eski sevgilinin ne halde olduğunu anlaman gerek. O zamandan bu yana neler olmuştur, kim bilir, dedim. Çabuk çabuk yürüyerek ve kubbesi abanoz ve fil dişinden yapılmış kemerli salona ulaştım ve acele içeri girdim. Ve sevgilime bükülmüş, başı dizine eğik ve bir eli yanaklarından birine yaslanmış otururken buldum. Rengi ne kadar da değişmişti. Gözleri yaşlarla ıslak ve yüzü mahzundu. Ve birdenbire beni karşısında gördü. İrkildi, ayağa kalkmaya çalıştı. Ama heyecandan oturduğu yere düştü. Sonunda konuşabildi ve insanın içine işleyen bir edayla, ''Tanrı'ya şükürler olsun ki geri döndün Aziz.'' dedi. Ben de gerçekten sadakatsizliğimi bilmezlikten gelen bu sevinç karşısında çok şaşırdım ve başımı yere eğdim. Ama sevgilime doğru ilerlemekte gecikmeyerek ve onu kucaklayarak, ''Benim bu akşam geleceğimi nasıl bilebildin?'' dedim. Bana, ''Vallahi senin gelişin hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ancak bir yıldan beridir her gece seni burada bekliyorum.'' Tek başına ağlıyor ve kendi kendimi avutuyorum. Yolunu gözlemekten ve uykusuzluktan bak nasıl değiştim. Sana yepyeni ipek bir urba verdiğim günden ve sana döneceğin hakkında yemin ettirdiğimden beri böylece seni beklemekteyim. Ah, seni benden bunca uzun süre ayıran nedeni söyle bana Aziz, dedi. O zaman, ey Emir Tacül Mülük, tüm budalalığım içinde ona serüvenimi ve güzel kalçalı genç kızla evlenmemi ayrıntılarıyla anlattım. Sonra da ona, zaten seninle sadece bir gece geçireceğimi önceden söylemeliyim. Yarın sabah olmadan karıma döneceğim. Çünkü bunun için üç kutsal şey üzerine yemin ettim, dedim. Genç kadın benim evlenmiş olduğumu öğrenince sarardı. Sonra öfkelenerek hareketsiz kaldı. En sonunda sefil. Seni ilk tanıyan ben oldum ve sen bana bir gecenin tamamını bile vermiyorsun. Anneni bile görmeyeceksin herhalde. Sen benim Allah rahmet eyleyesi Aziz'den de sabırlı olduğumu mu sanıyorsun? Ve senin sadakatsizliğin uğruna ben de kederden ölür giderim diye mi düşünüyorsun? Ah hain Aziz, şimdi seni benim elimden kimse kurtaramaz. Bir karın ve bir çocuğun olduğuna göre artık kimseye yaramayacaksın. Seni korumam için de bir neden kalmıyor. Çünkü ben evli erkeklerden dehşet duyarım. Ve ancak bekarlarla düşer kalkarım. Vallahi artık benim işime yaramazsın. Artık benim değilsin. Kim olursa olsun. Başkasının olmanı da istemiyorum. hele biraz bekle, diye haykırdı. Müthiş bir hiddetle söylenen bu sözleri duyunca, zaten genç kadının gözleri ruhumu delip geçtiğinden, başıma geleceklerden epeyce korkuya kapıldım. Çünkü ansızın benim düşünmeme fırsat bile bırakmadan, zenci erkeklerden de daha yapılı 10 köle kadın üzerime atıldı ve beni yere fırlatarak hareketsiz bıraktı. Bunun üzerine ayağa kalktı ve eline korkunç bir saldırma alıp bana, ''Seni fazla ateşli tekileri boğazladıkları gibi boğazlayacağım. Böylece hem kendimin hem de dertle yüreğini çatlattığın zavallı Azize'nin intikamını alacağım. Öleceksin Aziz. Şimdi inançlı biri olarak salavat getir.'' dedi. Ve bana bunları söyleyerek köleleri bana nefes alma fırsatı bile vermezken o da dizini alnıma dayadı. Bu durumda ölümden kurtulmama hiçbir olanak bulunmadığına kuşkum kalmamıştı. Özellikle anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 126. gece olunca demiş ki, bu durumda ölümden kurtulmama hiçbir olanak bulunmadığına kuşkum kalmamıştı. Özellikle kölelerin bana karşı davranışlarını görünce buna tüm olarak inanmıştım. Gerçekten onlardan ikisi karnımda oturdu, ikisi ellerimi tuttu, diğer ikisi de dizlerime oturdu. O da ayağa kalktı ve diğer iki kadın köleyle birlikte beni ayağının tabanlarıyla öylesine tekmeledi ve sopalarla öylesine dövdü ki acıdan bayılmışım. Ayılıp da dinlenmekte olduklarını görünce ölümü bu işkenceye bin kez yiye tutarım diye haykırdım. Bunun üzerine sanki beni sevindirecekmiş gibi korkunç saldırmayı yeniden eline aldı. Onu terliğinde biledi ve kölelere ''Şunun boynunu tutun!'' diye seslendi. Tam o anda ansızın Allah bana Azize'nin son sözlerini anımsattı ve ''Ölüm ihanetten tatlı ve yeğdir!'' diye haykırdım. Bu sözleri duyunca büyük bir korku çığlığı attı, sonra da haykırarak ''Allah senin ruhuna acısın ey Azize, amcanın oğlunu yine çaresiz bir ölümden kurtardın.'' dedi. Bunu izleyerek bana baktı ve Azize'nin sözleriyle yakanı kurtaran sana gelince, ''Bununla tüm olarak kurtuldum sanma. Kesinlikle senden ve seni benden uzaklaştıran alçak utanmazdan öc alacak ve bu ikili amaca ulaşmanın gerçek ve tek yoluna başvuracağım.'' ''Hey, oradakiler!'' diye seslendi. Ve kölelerine böylece seslenerek onlara ''Onu sıkı tutun ve kıpırdamasına meydan vermeyin. Ayaklarını da sıkı sıkıya bağlayın.'' dedi. Söyledikleri hemen yapıldı. Bunun üzerine ayağa kalktı ve ocağın üzerine içine yağ ve yumuşak peynir koyduğu kızıl bakırdan bir tencere koymaya gitti. Peynirin kaynar yağda erimesini bekledikten sonra bunu alıp beni köle kadınların nezaretinde yatmakta olduğum yere döndü. Yaklaşıp eğildi ve şalvarımı çıkardı. Onun bu davranışıyla korku ve utanca büründüm ve beni büyük bir titreme aldı. Başıma gelecekleri anlayıverdim. Karnımı açıkta bırakarak yumurtalarımı yakaladı ve mumlanmış bir iple ta kökünden bağladı. Uçlarını iki köleye verdi ve onlara kuvvetle çekmelerini emretti. Kendisi de eline bir ustura alarak keskin bir vuruşla özellikle hasretini çektiği erkeklik organımı kesiverdi. Emir Tacül Müluk, sen benim ve acı umutsuzlukla bayılmış olduğumu kestirebilirsin. Bütün bildiğim bundan sonra yani ayıldığımda karnımın altının bir kadınki gibi dümdüz olduğunu gördüğümdür. Köleler de yaramın üzerine içinde yumuşak peynirin kaynadığı yağı sürmekteydiler. Böylece kanımın akışı dinmekte gecikmedi. Bu iş yapıldıktan sonra genç kız bana yaklaştı ve susuzluğumu dindirmek için bir bardak şerbet verdi. Ve aşağılar gibi bir edayla, ''Şimdi geldiğin yere dön artık. Benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Hiçbir işe yaramazsın. Çünkü ihtiyaç duyduğum tek şeyi senden almış bulunuyorum.'' Arzumda yatıştı dedi ve beni ayağa kaldırdı ve hala başının omuzlarının üzerine bulunduğunu görmekle mutlu sayabilirsin kendini diyerek evinden kovdu. Bunun üzerine ben dertle dolu adım adım ilerleyerek genç eşimin evine kadar sürüklendim Açık bulduğum kapıya ulaşınca sessizce içeri girdim ve büyük salondaki şiltilerin üzerine olanca ağırlığımla düştüm. Hemen koşup gelen eşim beni solgun görerek dikkatle yokladı ve beni serüvenimi ona anlatmaya ve kesilmiş olan organ yerini kendisine göstermeye zorladı. Uğradığım kaybı yeniden anlayınca bir kez daha baygın düştüm. Ayıldığım zaman kendimi büyük kapının alt yanında, sokakta, uzanmış yatar buldum. Çünkü karım da bir kadına benzer durumumu görünce beni evinden dışarı attırmıştı. O zaman bu sefil durumda kendimi toparladım ve kendi evime doğru yollandım. Orada kendimi çoktandır uğrumda ağlayıp duran ve nerelerde dolaştığımı bilmeyen annemin kollarına attım. Beni hıçkırarak bağrına bastı ve solgun ve son derece zayıf bir halde bulunduğumu gördü. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 127. gece olunca demiş ki, annem beni hıçkırıklarla karşıladı ve beni bitkin ve son kertede zayıf bir halde görünce daha da fazla gözyaşı döktü. Ben de kendimden yana zavallı tek bir sitem sözcüğü etmeden kahrından ölen tatlı Azize'nin anısını yaşadım. Ve ilk kez onun uğruna üzüldüm ve umutsuzluk ve pişmanlık yaşları döktüm. Sonra bir an için sükun bulduğumda annem bana gözleri yaşla dolu, zavallı yavrum. Evimizde felaketler barınıyor. Ben sana olanların en kötüsünü söyleyeyim. Baban da öldü, dedi. Bu haberi duyunca boğazım hıçkırıklar sardı ve hareketsiz kaldım. Sonra yüzüstü yere düşerek bütün gece öylece durdum. Sabahleyin annem beni kalkmaya zorladı ve yanımda oturdu. Ama ben oturduğum yerde çivilenmiş gibi kaldım ve zavallı Azizem'in oturmayı adet edindiği köşeye gözlerimi diktim durdum. Gözyaşlarım sessizce yanaklarımdan süzülüyordu. Annem de bana, baban 10 gün önce Hakk'ın rahmetine kavuştu dedi. Ona, ey anneciğim, bunu konuşmayı şimdi bir yana bırakalım. Şimdi ben baştan aşağı Azize'nin anısıyla doluyum ve onun anısından gayrısına kederlenmiyorum. Ah zavallı Azize, beni gerçekten seven, seni bıraktığımdan ötürü şimdi hata ve ihanetlerinin cezasını çekmiş olan bu sefili affet ne olursun diye haykırdım. Annem acılarımın büyüklüğünün ve gerçekliğinin farkına vardı ama susuyordu. Tez davranıp yaralarımı timar etti ve kuvvetimi yerine getirecek şeyleri bana ulaştırdı. Sonra bir kez elinden geleni yapınca sevecenliğinin öteki belirtilerini göstermekte gecikmedi. Ve yanıma oturarak bana, Allah'a şükürler olsun yavrum. Başına daha ağır felaketler gelmesinden, seni koruduğundan ve de yaşamını kurtarmış olduğundan ötürü, dedi. Ve bu sözlerim ben tamamen yatışıncaya kadar sürdürdü durdu. Ama ruhumun tedirginliği bir türlü dinmedi. Bunun üzerine bir gün annem yemekten sonra gelip yanıma oturdu ve etkileyici bir sesle bana, oğlum, sanırım ki zavallı Azize'nin sana verilmek üzere bana bıraktığı veda hatırasını sana vermenin artık zamanı geldi. Ölmeden önce sende onun uğruna matem tuttuğunun gerçek işaretlerini gördüğümde ve kapıldığın yolsuz ilişkiden kesinlikle kurtulduğunu anladığımda verilmesini vasiyet etmişti, dedi. Sonra da bir kutu açıp içinden bir paket, onun içinden de Emir Tacül Mülük şimdi önünde bulunan ikinci gazelin işlendiği değerli kumaşı çıkardı. Kenarına işlenmiş olan dizeleri görüyorsun. Üzerine oturup ezmen için yüreğimi arzunla doldurdun. Gözlerimi sen yatıp uyurken başucunda gözetlemekle görevlendirdin. Gözlerimin önünde ve yüreğim çarparak senin aşkına yabancı düşler yaşamanı izledim. Oysa benim gözlerim ve yüreğim senin arzunla eriyordu. Hemşirelerim, Allah için ölümden sonra mezar taşıma şöyle yazın. Ey Allah'ın yollarından geçen kişi, bu toprakta bir aşk kölesi yatmaktadır. Bu dizeleri okuyunca, efendim, dolu dolu gözyaşları döktüm ve kederli yanaklarımı dövdüm. Kumaş parçasını açınca üzerinde Azize'nin elinden çıkma şu satırların yazılı bulunduğu bir kağıdın düştüğünü gördüm. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 128. gece olunca söze başlamış. Kumaş parçasını açınca üzerinde Azize'nin elinden çıkma şu satırların yazılı bulunduğu bir kağıdın düştüğünü gördüm. Ey sevgili yeğenim, bil ki sen benim için kendi canımdan ve kanımdan daha değerliydin. Ölümümden sonra da senin seçtiğin kişilerin yanında mutlu ve başarılı olmanı Tanrı'dan yakarmayı sürdüreceğim. Başına düzenbaz Delile'nin kızının getireceği felaketleri biliyorum. Umarım ki bunlar sana ders olur ve yüreğinden hain kadınlara olan kötü aşkı söker, atar ve bir daha böylelerine bağlanmamayı öğretir. Tanrı'ya şükürler olsun ki önce benim canımı alarak senin acılarına tanıklık etmek zorunluluğundan beni kurtardı. Senden Tanrı adına rica ediyorum. Üzerine bir gazelin işlenmiş bulunduğu bu mendili bir veda hatırası olarak sakla. Senin yokluğunda o bana yoldaşlık etmişti. Bunu bana bir hükümdar kızı olan Kafur ve Billur adalarının sultanı Sid Dünya yollamıştı. Felaketler üzerine yığılınca sultan dünyayı babasının saltanat sürdüğü Kafur ve Billur adalarına aramaya gidersin. Ama ey Aziz, bil ki bu sultanın güzelliği ve eşsiz sihirli yanları sana yönelik değildir. Dolayısıyla onun aşkıyla yüreğini tutuşturmaya kalkma. O sadece seni dertlerinden kurtarmak ve ruhunun üzüntülerine son vermek için yardımcı olur. Ve selam ey Aziz. Ey Emir, Azize'nin bu mektubunu okuyunca içimdeki sevecenlik arttı ve gözlerimin olanca yaşını döktüm. Annem de benimle birlikte ağladı. Bu böylece akşam oluncaya kadar sürdü. Ve ben bu matem dolu kederden kendimi kurtaramayarak bir yıl geçirdim. Ve ancak o zaman Kafur ve Billur adalarında Dünya Hatun'u aramak üzere yola çıktım. Annem de, çocuğum, gezi seni oyalayacak ve kederlerini dağıtacaktır. Ve tam da şimdi kentimizde yola çıkmak üzere bir tacirler kervanı bulunmakta. Ona katıl. Buradan mal sağlayarak yola çık. Sonra 3 yıl bitince aynı kervanla geriye dönersin. Ruhunu ezen her şeyi unutmuş olursun. Göğsünün rahatladığını görerek ben de sevinirim diyerek beni geziye çıkmak için epeyce yüreklendirdi. Bunun üzerine annemin bana söylediğini yaptım ve değerli mallar satın alarak kervana katıldım. Ve onun uğradığı her yandan gezimi sürdürdüm. Ama yoldaşlarım gibi mallarımı sergileme yürekliliğini gösteremedim. Aksine her gün bir köşeye çekilip bu 2 mendili önüme koyarak onlara bakıp bakıp ağlamayı adet edindim. Ve bu durum böyle gezilerle 1 yıl geçinceye sonunda Dünya Hatun'un babasının hüküm sürdüğü ülkenin sınırlarına ulaşıncaya kadar sürdü. Burası 7 adadan oluşan Kafur ve Billur adalarıydı. Ey Emir, Tacül Müluk, bu toprakların hükümdarı Şehriman adında biriydi. Ve gerçekte bu kimse o denli beceriyle ipek parçası üzerine söz konusu gazelleri işleyip dostlarına gönderen Sid Dünya'nın babasıydı. Ama ben bu ülkeye ulaşınca kendi kendime, ey Aziz, zavallı hasta adam, sultanlar ve yeryüzünün tüm genç kızları bir kadınınki gibi dümdüz olan karnınla bundan böyle sana ne yarar sağlayabilir diye düşündüm. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 5. ayrımın sonu, sayfa 54.